Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Burada ailemizle birlikte olmak gerçekten çok güzel. Baktığım zaman hep gülümseyen yüzler, dost yüzler görüyorum. Fark ediyorum ki ben de eski kilisemizde caddeyi geçmem gerekiyordu ve caddeye geçerken gülümsemeye başlıyordum. Ve öyle geliyordum kiliseye. Şimdi de öyle geliyorum. Yollarda da gülümseyerek geliyorum. Umarım hepimiz için aynı şey geçerlidir. Buraya gerçek ailemizi ve gerçek kardeşlerimizi aslında görmeye geliyoruz. Gerçek babamızın evinde toplanmaya geliyoruz. İşte bu büyük bir nimet, büyük bir coşku, büyük bir sevinç yaratıyor içimizde. Ve bu sevinç bizleri kurtuluşun umuduyla tanıştıran sevinç oluyor. Şimdi Sofradayız serisine devam ediyoruz. Serimizin adı bu, Sofradayız. Yani Rabbin sofrasındayız ama kavga etmiyoruz bu sofrada. Yemekteyiz programı var biliyorsunuz. Kimse birbirini beğenmiyor. Böyle olduğunu varsaysak aslında çok komik olurdu. Şimdi ben vaaz veriyorum ve siz değerlendiriyorsunuz. Aa, çok etkisiz. Boş konuşuyor. Aslında söylediğimiz şey Rabbe ait, Rabbin sözüne diyoruz. Ve anlamsız olan hiçbir şey yok. Kelimeler bir araya gelse ve rastgele konuşsak bile Rab'den konuşmuş oluyoruz. Rab'den, sevgiden ve kurtuluştan konuşmuş oluyoruz. O zaman buradaki her söz değerli ve güzel oluyor. Ve devam ediyoruz. Fedakarlık, İsa Mesih'in fedakarlığı tabii ki. Bunu biliyoruz ve kabul ediyoruz. Ve onun kanı ile kurtulduk, bunu da biliyoruz. Ama bu kan konusuna biraz değinmek lazım. Burası önemli. Önceki haftalardan hatırlıyoruz ki ilk insanlar günaha düştüler. Ve günaha düştüklerini utanç yoluyla anladılar. Korku ve utançla, iki duyguyla günahta olduklarını anladılar. İlginçtir, farklı bir duyguyla değil. İlk hissettikleri duygular korku ve utançtı. Aslında bu hepimizi yöneten şeyler bunlar, bu duygular. Korkmak ve utanmak. Hayatımızda hep bunlardan kaçarız. Ama ne kadar kaçsak yine de karşımıza çıkabiliyorlar. Korku ve utanç. İşte Adem'le Havva'nın ilk hissettiği de buydu. Çünkü bilgi ağacının meyvesinden yedikten sonra durumlarının ne olduğunu gördüler, günaha düşmüşlerdi. Ve korktular, Rab'den saklandılar ve utandılar. Üzerlerini yapraklarla örttüler. Vay 2 yok, yeryüzü bomboş, AVM yok, yaprak var. Ama Rab onları o halde bırakmadı, daha iyi bir giysi verdi. Hayvan derisinden giysiler verdi ve muhtemelen orada da öğretti bundan sonra nasıl davranacaklarını. Nasıl giysi uyduracaklarını üzerlerine. Çünkü insan artık utanan bir canlıydı. Çıplaklığından utanıyordu. Ve Rabbin burada ilk kurban kestiğini fark ediyoruz. Söylendiği gibi Rab insanlar için hayvan derisinden giysiler yaptı. Ve bundan sonra insanlar utançlarını örtmek için yani toplu halde yaşarken, topluluk içinde yaşarken ve belki de Robinson Crusoe gibi bir adada tek başımıza yaşasak bile yine de örtünürdük. Bu artık içgüdüsel bir şey olmuş. Utancımızı kapatmak için giyinmemiz, örtünmemiz gerek. Bu şekilde başladı. Ve bugüne kadar geldik. Eğer utançtaysak giysiye ihtiyacımız vardı. En azından en ağır utancı örtmek için, çıplaklığın utancını örtmek için. Adem ve Havva'nın yeryüzüne sürgün edilmesinden sonra çok güçlüklerle karşılaştıklarını biliyoruz. Başlarından çok işler geçti. Artık beleş yemek yok, hiçbir şey. Toprak kendiliğinden vermiyor. Aşağıdaki temsili izlediyseniz görmüşsünüzdür, yeryüzü birden insanın günahı yüzünden ne hale geldi? önceleri yemyeşil, pırıl pırıl olan, birbirine saygı duyduğu yeryüzü ortadan kalktı. Dikenler, çalılar, otlar, zehirler, dişler, boynuzlar ortaya çıktı. Bunlar işte insanın günahı yüzünden yeryüzünü artık böyle görmeye başlamasının simgesi. Ve onlar yüzünden yeryüzü böyle olmuştu. Artık korku vardı, ölüm korkusu. Ve diğer canlılardan korku vardı. İnsanların birbirlerinden duydukları korku vardı. O da nasıl başladı? İlk olarak Kain'in doğduğunu biliyoruz. Kabil dediğimiz kişi, Kain. Ve sonra kardeşi Habil doğdu. Şimdi yeryüzünde 4 kişi olmuşlardı. Ve bir gün Rab'be sunu getirdiler. Rab onların günahını örtmek için onlara hayvan kesip deri giydirmişti. Ve Habil Rab'be sunu olarak hayvan getirdi. Kurban ettiği hayvanı getirdi karşılık olarak. Kain o kadar ince düşünmedi. Oradan biraz ot falan topladı. İşte onları götürdü. Ve Rab onun sunusunu kabul etmedi. Ama onu tamamen kovmadı. Burası da önemli. Daha iyi şeyler getirebileceğini bildirdi ona. Nasıl olması gerektiğini. Peki Kain ne yaptı? Ayete bakarsak Kain kardeşi Habil'e hadi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Yani onun karşısında küçük düşmüştü. Kardeşinden utanmıştı çünkü Rab onun sunusunu kabul etmedi. O zaman utancını örtmek için ona şahit olan kişiyi ortadan kaldırdı. Buna benzer şeyleri rastlıyoruz maalesef ülkemizde. Hadi tarlaya gidelim. Çok ilginç. Bazı programlar var. Oralar hep böyle başlıyor. Hadi tarlaya gidelim. Hadi şu sokağa gidelim. Ve orada bir tanesi öbürünü öldürüyor. Ama cesedi saklayamıyorlar. Çok öyle profesyonel suçlularımız yok. Hemen de yakalanıyorlar bu yüzden. Ve evet burada da Kain'in öldürdüğü Habil'in kanı toprağa aktı. Ve oradan Rab'be sesleniyordu intikamımı al diye. Ve biz bu şekilde kan akıtan bir varlığa dönüştük. Ölüm saçan, kardeşini öldüren, canlılara, zararlı varlıklara dönüştük. Öyle zararlı ki yeryüzünde insandan daha zararlı hiçbir varlık kalmadı. Yalan değil. Kabil'i şöyle düşünebiliriz bunu. Daha önceden duymuştum. Kabil ya da Kain, Habil'i öldürdüğünde insanlığın %25'ini yok etmiş oldu. Zaten toplam 4 kişiydiler. Böylece ilk büyük soykırımı da gerçekleştirmiş oldu. Ve bütün kötü adamlara da örnek olmuş oldu böylece. Evet herhalde yani öldür öldür ölmüyor. Ve Kain de ölmedi. Rab ona yeryüzünde dolaşmak cezasını verdi. Kimi rivayete göre hala dolaşıyor. O konuda bilgim yok. Ama yaşam kandadır ve yaşam Rab'be aittir. Kan da Rab'be aittir. Bu yüzden Yahudi yasalarında kan yemek yoktu. Kanını akıtacaksınız. Ama insan buna göz diktiği zaman kardeşinin kanına onu dökmekten hiç çekinmedi. Diğer canlılara da zarar verdi ve vermeye devam ediyor. Artık savaşlar, cinayetler, katliam, soykırım bunlar dünya tarihinin normal, sıradan olayları haline geldi. Sürekli bir savaş hali, sürekli bir kavga hali, bir çekişme, kıskançlık, bütün kötülükler yaşanıyordu. Ve aynı toplum içinde de insanlar tabakalara ayrıldı, sınıflara ayrıldı. O sınıflar arasında çatışmalar çıktı. Alt sınıf, üst sınıf, onlar birbirini beğenmiyor. Aynı ailenin içinde çıkıyordu. Kötü olmuştuk yani. Biz kötücül varlıklara dönüştük. Ki bunun ispatı ortada. Yani doğaya bakın, canlılara bakın. Birçok tür yok oldu. Yeryüzü her gün kirleniyor, yaşanmaz hale geliyor. Ve bunun tek sorumlusu var. İnsan. Ama hangi insan? Günahtaki insan elbette. Peki şimdi Mısır'a biraz bakalım. Biraz ilerliyoruz, tarihi ilerletiyoruz. İsrail ki Tanrı'nın halkıdır. Tanrı daha önceden onları seçmişti bir görev için. Belirli bir zaman için seçmişti. Ve İsrail şu anda Mısır'da ve köle durumunda. Efendileri olan Mısırlılar onları bırakmak istemiyor. Çünkü bedava iş gücü. Kim olsa bırakmak istemez. Zorla çalıştırıyorlar. Maliyet çok düşük. Ama bazı İsrailoğulları da bu duruma alışmışlar. Yani köle olarak yaşamak ama karnını bir şekilde doyurmak onlara iyi geliyor. Fakat Tanrı buna razı değil. Kendi halkının köle olmasına razı değil. Bu yüzden İbrahim'e verdiği bir söz var. Biliyoruz ki. Onu hatırladı. Ve Musa'yı görevlendirdi. Halkını Mısır'dan çıkarmak üzere. Ve Musa Firavun'a gitti. Bunu bildirdi. Firavun elbette ki reddetti. O zaman Tanrı Mısır'ı uyarmaya başladı. Bu günahtaki insanın uyarılmasına benziyor kardeşler. Eğer günahtaysak, iman etmemişsek, Tanrı'ya ait değilsek, Tanrı bizi uyarır. Mısır'ı da uyardı çeşitli defalar. Çeşitli şekillerde. İlki kan yoluyladı. Bütün nehirler kana dönecek dedi ve döndü. Ve çok ilginç bir şey var, paylaşmak istiyorum sizinle. Bunu hazırlarken rastladım. Leyden papirüsü diye bir şey var. Hollanda'da Leyden Müzesi'nde saklanıyor. Kutsal kitaba ait değil. O devirde yaşamış bir adamın anıları diyelim. Nehirlerin kan olduğunu yazıyor tarihsel olarak. Yani bu bir alegori değil. Nehirler kan olmuş. Bu tarihte de yer alıyor. Demek ki bu yaşandı. Peki günahta olan insan diyelim ya da Mısır kavram olarak. Bundan ders aldı mı? Hayır. Başka felaketler devam etti. Ama inatçı olan insan her şeye rağmen gözüyle görse bile gerçeği kabul etmeyebiliyor. İşte Mısır'da öyleydi. Etmedi. Direndi. Ve sonunda daha büyük bir felakete uğradı. Aslında felaketler bizler için uyarıdır kardeşler. Eğer başımıza kötü bir şey gelmişse, bir fırtınanın içindeysek, durup düşünmemiz lazım. Çünkü fırtına da mücadele etme zamanı değildir. Fırtına aslında durup düşünme zamanıdır, değerlendirme zamanıdır. Bir köşeye çekilip değerlendirmeliyiz. Bu niye oldu ve nasıl kurtulurum? Demek ki bir değişikliğe ihtiyaç var. Yeni bir yöne ihtiyaç var. Fırtınanın içindeyseniz değerlendirmeniz gereken bir durum var. Ama Mısır bunu değerlendirmedi. Mısır bildiğimiz günahta olan insan gibi düşünün. İman etmemiş kişi gibi düşünün. Her türlü belirtiye ve uyarıya rağmen tavrını değiştirmedi. İnat etti. Ve Rab o zaman Musa aracılığıyla son ve ağır uyarısını yaptı. Bu uyarısı, ilk uyarısı biliyoruz ki ırmağın sularının kana dönmesiydi. Ve bundan ders almadıktan sonra devam etti etti. Ve en sonunda Rab dedi ki, çıkış 12-21. Musa İsrail'in bütün ileri gelenlerini çağırtarak onlara şöyle dedi. Hemen gidin, aileleriniz için kendinize davarlar seçip fısık kurbanı olarak boğazlayın. Bir demet mercan köşk otu alın, leğendeki kana batırıp kanı kapılarınızın yan ve üst sövelerine, sürün. Sabaha kadar da kimse evden çıkmasın. Rab Mısırlıları öldürmek için gelecek. Kapılarınızın yan ve üst sövelerindeki kanı görünce üzerinden geçecek, ölüm saçanın evlerinize girip sizi öldürmesine izin vermeyecek. Rab burada son ve en ağır uyarıyı Mısır'a gönderdi. Bu da her evden ölü çıkmasıydı. Ölüm evlerin üzerinden geçecekti, Mısır'ın üzerinden geçecekti karanlık bir şekilde ve her evden can alacaktı. Ama uyarısı kan izi işareti olanlara dokunulmayacağı, o evin içindekilere dokunulmayacağı yolundaydı. Burada Tanrı'nın muhatabı olan insanların bronz çağında yaşadığını unutmayalım. Onlara kan yoluyla kurtulacaklarını böyle anlattı Tanrı. Ve ölüm saçan gerçekten geldi. Fakat bir kuzunun kurban kanını kapılarına sürenler kurtulacaktı. Ve kan yoluyla kurtulduklarını da, kuzuyu kurban ederek kurtulduklarını da asla unutmayacaklardı. Çünkü Rab bu konuda kesin emir verdi. Bu olayı asla unutmayacaksınız dedi. Bu nasıl kurtulduğunuzun hikayesidir. Ve devam ediyorum ayete. Sen ve çocukların kalıcı bir kural olarak bu olayı kutlayacaksınız. Rabbin size söz verdiği topraklara girdiğiniz zaman bu töreye uyacaksınız. Çocuklarınız size bu törenin anlamı nedir diye sorduklarında bu Rabbin fısıh kurbanıdır diyeceksiniz. Çünkü Rab Mısırlıları öldürürken evlerimizin üzerinden geçerek bizi bağışladı. İsrailler eğilip tapındılar. Nasıl tapınmasınlar? Hem ölümden kurtuldular hem de Rab onları köle oldukları Mısır'dan çıkardı. Mısır'da değersizdiler, köleydiler. Biz de bir ara köleydik. Hayır, yani bir efendimiz yoktu, görünür bir efendimiz ama görünmez efendilerimiz vardı hepimizin. Bunlar da nedir? Biliyoruz, saymaya gerek yok ama hepimiz bir şeylerin kölesiydik. Çünkü gerçeğe ait değildik, yalana aittik ve yalanın kölesiydik. Yeryüzündeki yalan değerlere. Bunları biliyoruz neler olduklarını. Yeryüzünün yalan değerleri. Bunların kölesiydik ve bunlar için çalışıyorduk. Hayatımızı bunlar için harcıyorduk. Günlerimizi böyle geçiriyorduk. Ve Rab bizi de işte Mısır'dan çıkardığı gibi günahtan kurtardı, çıkardı. İşte bu fısıh dediğimiz bir fragman olarak düşünün bunu. Tanrı gelecek programı gösteriyor. Sinemalarda olur ya işte. Gelecek program bu. Fısıh. Kurtuluş. Nasıl kurtuluyor Mısır? Kan yoluyla kurtuluyor. Ve kanı evlerin üzerine sürüyor. Oradan ölüm geçmeyecek. Bu bayram, fısıh bayramı yaklaşık 1500 yıl kutlandı. Az değil. Ama biz onu asıl fısıh olarak 2000 yıldır kutluyoruz. Çünkü fragman bitti, film başladı, gerçek. İsa Mesih dünyada aramızda beklenen, özlenen gelmişti. Tanrımız bize iyilik yolunu zorla getirmedi. Zaten öyle bir iyilik anlamsız olurdu. Sen iyi adam olacaksın, hiç günah işlemeyeceksin. Gel buraya. Gel. Gel orada oturma, günah işlersin. Öbür tarafa dön, kimseye bakma. Böyle dur, kıpırdarsan günah. Tanrı bizi böyle kurtarmadı. Böyle kurtardığını iddia edenler var. İnançlar var. Hiç kıpırdama, bakma, nefes alma. Günah. Onu da yaparız gerekirse. Evet ama Tanrı bize şöyle dedi. Gel, gel kardeşim, otur yerine, keyfine bak. Ben senden şunu istiyorum. Kendi içten gelen rızanla, kendi kalbinden, sevginle bana bağlı kalırsan söz veriyorum sana ölüm uğramayacak evine. Çünkü bunu bedelini zaten ödedi birisi. O kimdir? İsa Mesih. Bedelini ödedi. Nasıl ödedi? Markos 10.45. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Ve Yuhanna 6.35. İsa, yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. İşte İsa Mesih'in kanı aracılığıyla her zaman söylendiği gibi işaretlendik kardeşler. Ona iman edenler, ona iman edenler, imanını açıklayanlar, herkese duyuranlar. Evet, Rabbin söylediği gibi, aynen Mısırlılara söylediği gibi bir kuzu alacaksınız, kurban edeceksiniz ve kanını evinizin kapısına süreceksiniz. Bu şekilde ölüm size uğramayacak dedi. Ve 1500 yıl bu uygulandı. Ama bu fısıh asıl fısıhla değiştirildi. Bu fragman kısmıydı. Asıl fısıh 2000 yıl önce başladı, devam ediyor. Ne zamana kadar onu Rab biliyor. Mesih tekrar yeryüzüne gelinceye kadar bu fısıhı kutlayacağız artık. Bu fısıhtayız. O yüzden kurban kesmeyi bıraktık. Gerçek kurban, Rabbin kurbanı kesildi. Lekesiz bir yaşında kuzu, tertemiz kuzu kurbanı gerekiyordu önceki fısıhta. Şimdi Rab kendi evladını, lekesiz tertemiz Tanrı kuzusunu kurban olarak gönderdi. Ve onun kanı aktı. Çarmığın üzerinde aktı. Ve kardeşler biz maddi ve manevi olarak o çarmıhın altındayız. O kan bize de dokunuyor. İman ettiğimiz zaman üzerimize bir işaret konuyor. Bu Rabbin kanının işaretidir. Öyle bir işarettir ki bu. Bunu insanlar görmez ama kötü güçler görür. Ve uzak dururlar. Bu adam Rabb'e ait. Bu adam, buna dokunamayız. Çok büyük bir güç taşıyor. O Rabbin bir adamı, ona dokunursak çok fena oluruz. İşte o bizim üzerimizdeki Mesih İsa'nın kanıdır. Ve fısıh bayramında, evet, gerçek bir fısıh bayramında İsa Mesih geldi Yeruşalim'e ve kanını, canını, bedenini, kimliğini bizlere bırakarak gökyüzüne çıktı. Ve şimdi yeni fısıhı kutluyoruz biz. Yeni fısıh nasıl kutlanıyor? İşte onun yapıldığı, değerlendirildiği haftalardayız. Şimdi 2000 yıldır yeni fısıhı bu şekilde kutluyoruz kilisemizde, ibadetimizle birlikte. O da Rabbim bize miras olarak bıraktığı o son akşamdaki törendir. Çünkü o gerçek kurban olarak canını verdi ve bununla bütün günahların bedelini ödedi. Utancımızı ortadan kaldırdı, korkumuzu ortadan kaldırdı. Düşün, insanın hissettiği ilk duygu neydi? Adem bahçesinde korktu ve utandı insan. Şimdi bizim korkmamıza ve utanmamıza gerek var mı? Rabbin kanı ve onun giysisi, manevi giysisi üzerimizdedir. Bizler Rabbin gözünde İsa'yız. Bize baktığı zaman kendi evladını görüyor. Çünkü onun adına iman ettik, ona katıldık ve onun kanını aldık, üzerimize sürdük. Rab bunu görüyor ve bizi kendi ailesi olarak görüyor. Rab bizim hatalarımız olursa bunları görmeyecektir. Kim küçük bir çocuğunun hatasını görür ki? Burada anneler var, babalar var, çocuk sevenler var. Hepimiz biliyoruz ki küçük çocukları kızılmaz. Eğer hata yaparsak Rab bize kızmayacaktır. Ama biz de hatamızı anlarız, gideriz, özür dileriz, telafi ederiz. Çünkü biz Rab'deyiz, bize yeni bir kalp verildi. Artık acımasız değiliz. Birisine bir sert bir şey söylersek, akşam eve gidince yatağa yatınca içimiz sızlar. Niye öyle dedim, yarın gönlünü alayım o adamın, yanlış konuştum diye düşünürüz. Oh ne güzel demeyiz. Keşke bir tane de vursaydım. Keşke bir tekme atsaydım, kafasına bir sopa vursaydım da gene yetmezdi demiyoruz. Çünkü bu işte iman sonucu bize verilen kalbin, gerçek bir kalbin, etten bir kalbin sonucu. Artık eski biz değiliz. Bu yüzden İsa Mesih bizleri kanıyla kurtardı ve artık bu anlaşmanın altında duranlara ölüm olmayacak. Ölüm saçağın üzerimizden geçip gidecek, bize dokunmayacak çünkü işaretlendik. Ve evet, İbraniler 12:22'den okuyalım. Oysa sizler Siyon Dağı'na, yaşayan Tanrı'nın kenti olan göksel Yeruşalim'e, bir bayram şenliği içindeki on binlerce meleğe, adları göklerde yazılmış ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. Herkesin yargıcı olan Tanrı'ya, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni anlaşmanın aracısı olan İsa'ya ve Habil'in kanından daha üstün bir anlam taşıyan serpmelik kana yaklaştınız. İlk dökülen insan kanı Habil'in kanıydı. Ama o kan topraktan bağırıyordu intikam için. Ama Mesih intikam değil, kurtarış diye bağırıyor. Sevinç diye bağırıyor İsa'nın kanı bize. Zafer diye bağırıyor. Amin. O zaman şimdi bu haftaki Rabbin sofrası törenimizi geçelim. İsa Mesih, bu çok önemlidir. Aramızda olmayı çok sevmişti, evet. Arkadaşlık etmeyi de çok sevmişti. Arkadaşları ne kadar değersiz, saf, kültürsüz, işte. Yani İsa'nın klasında elbette değillerdi. Ama İsa onları gene de sevdi. Çünkü o akşam, son akşamı, bu töreni yaptıktan sonra İsa çekildi, büyük bir acı ve sıkıntı hissediyordu. Ve o anda yanında arkadaşlarını istedi. O cahil, zavallı adamları istedi. Onları arkadaş olarak sevmişti. Onları uyumsuz, kaba, cahil, dengesiz, tutarsız, pek çok şeyle suçlayabiliriz, itham edebiliriz. Mesih de yapabilirdi ama yapmadı. Onları arkadaşları olarak kabul etmişti. Kim olurlarsa olsunlar. Balıkçıları toplamıştı. Ve onları gerçekten de sevmişti. Aramızda bulunmayı gerçekten sevmişti. Biz insanları gerçekten sevmişti. Ve zaten bunun için kanını verdi. O zaman biz de onun buyurduğu gibi yapalım. Bundan sonra eline ekmek aldı. Şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi aldı. Şöyle dedi. Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni anlaşmadır dedi. İşte bu İsa Mesih'in yeni anlaşmanın kanı ve garantisidir kardeşler. İsa'nın kanıyla ve onun bedeniyle birleşiyoruz. Ve bu sayede Rabbin huzuruna aklanmış olarak, Rabbin gerçek evlatları olarak, İsa Mesih'in kimliğinde olarak çıkıyoruz. Hamdolsun. Ve hatırlatmak isterim ki denilmiştir ki kaseden evet içebilirsiniz ama bir sorunu olan varsa kardeşiyle önce onu halletsin de denilmiştir. O yüzden temiz bir kalple içmeye ve almaya dikkat edelim. Aynı şekilde henüz iman etmemiş olanlar eğer iman etmeye niyetleri varsa onlar da alabilirler. Aksi takdirde ben hiç ilgilenmiyorum diyenlere tavsiye etmiyoruz. Rabbim fısıhı yani kurban kanı hepimize uğurlu olsun, hayırlı olsun kardeşler. Rab'deki varlığımızı hatırlamamız için ve Rab'deki hayatımızı sürdürmemiz için bir teşviktir. Hamdolsun, kutlu olsun.